Ayrım 10.
Bunlar özellikle lisenin yukarı aşamadaki matematik öğretiminde ortaya çıkar. Fakat bu düzeye yükselecek olanlar ancak üniversiteyi izleyebilecek yüksek yetenekli kör gençler olması gerektiği için bu sorunları çözebilirler. Fen ve tabiat bilgileri. Gören çocuklar okul öncesi yıllarında doğa ve olayları üzerinde birçok gözlemler yapmış, çeşitli yaşam ve bilgiler edinmiştir. Okula girilince bu yaşam ve bilgiler öğretimin ham malzemesi olarak alınır. Yeni ve düzenli inceleme ve gözlemlerle geliştirilir. Böylece öğretimde bilinenden bilinmeyene giden bir yol izlenir. Halbuki okula yeni başlayan kör çocuğun doğal çevresi hakkındaki bilgi ve tecrübeleri emsali görenlerinkine göre hayli kısır ve eksiktir. Örneğin gören çocuk hiçbir rehberlik gerekmeden bitki ya da ağacın ilkbaharda nasıl çiçek açıp yapraklandığını, sonra ürünlerinin gelişip olgunlaşmasını, yüz gelince ve kışın geçirdikleri değişmeleri kendi başına izleyip birçok şeyler öğrenebilecek durumdadır. Halbuki bu olaylardan birçoğu kör çocuğun bilgi sınırlarının dışında kalır. Bu münasebette bir olay aydınlatıcı olabilir. İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Okulu'nda yaşları 9-14 arasında değişen 6 kişilik bir birinci sınıf okutuyordu. Bunlardan en yaşlı olanı zekacı epeyce geri olmakla beraber ötekilerde böyle ek bir özür söz konusu değildi. Derste ilkbaharın doğada getirdiği değişmeleri tartışıyorduk. Bu arada öğrencilerin ağaç gövdesi, dalı, kökünün anlamları hakkında açık bir fikirleri olmadığı kanısına vardım. Çocuklarla okulun bahçesine çıkıp bir ağacın söz konusu olan parçalarını yer olarak göstermelerini istedim. İçlerinden hiçbirisi gövde, dal, kök gibi öğelerin nerede olduğunu gösteremediler. Bu yüzden köy okullarında ana sınıflarından başlayarak hatta daha önce aile çevresinde öğrencileri doğa olaylarıyla mümkün olduğu kadar temasa getirmek icap eder. Bu arada soğan ve iri tohumlardan gelişen bitkileri anaokulunda saksılara ektirerek bakımlarını öğrencilere yaptırmak ve gelişmelerini dokunarak izlemek yararlı olur. Bundan başka okul alanı içindeki kümes hayvanları, tavşan ve öteki tür canlıların beslenme ve bakımlarının öğrenciler yardımıyla sürdürülmesi de uygun olur. Bunlardan başka okul bahçesindeki öteki bitkiler, ufak sebzelikteki bitkiler incelenip gelişimleri izlenmelidir. Mevsimlerin getirdiği ısı, yağış ve öteki değişmelerin incelenmesi için gerekli araçlar da var. Kısacası, aile çevresinden başlayarak okulun her aşamasında kör çocuklar sürekli ve sistemli olarak doğal çevrelerinde olup biten en yalın görünümlere kadar götürülerek yaşantı sağlanmalıdır. İlkokul sırasında gösterilecek tabiat ve fen olayları tatma, koklama, dokunma ve işitme duyularından yararlanılması gerekir. Görmeyi zorunlu kılan mikrop, mikroskopla görünüş vesaire gibi konularda öğretimin kıyaslama ya da sözcülükten ileri gidemeyeceği doğaldır. Burada öğretmenler için bir uyarıda bulunmak zoru var. Öğretimi söze dökmek işi kolay yanından tutmaktır. Ayrıca en etkisiz ve yetersiz öğretim yoludur. Kör öğrencilere duyu organlarıyla yaşayabilecekleri olayları yaşatıp kendilerini etken durumda tutacak bir öğretim yöntemi incelemeye öncelik ve ağırlık vermek gerekir. Bu konuya ileride ayrıca değinilecektir. Coğrafya öğretimi. Doğal körlerde yetersiz kalan bir hususunda uzay ilişkileri olduğuna değinmiştik. Coğrafya öğretimi ilkokullarda yakın çevreyi hareket noktası olarak aldığı için kör çocuklarda uzay ilişkileri konusunda yararlı yaşantı ve bilgi sağlamayı kolaylaştırabilir. Geometride belirtildiği gibi öğrenciye sınıfı, okul yapısı, bulunduğu çevre ve kent tanıtılarak işe başlanır. Okulun kabartma bir planı üzerinde yapılan incelemeler ve okulun gerçek durumuna uygulanması öğrencilere ilk kez plan, harita gibi araçların dayandığı temelleri tanıtır. Bundan sonra okulun bulunduğu kent bölümünün sokakları, önemli yapıların önce planda yerlerinin tanıtılması, sonra giderek görülmeleri gerekir. Bu tür yaşantılar dolaşma özgürlüğüne de yardımcı olur. Bu öğretim ilkokul süresince tüm kent ve çevresindeki arzuları içine alarak sürdürülür. Okulun bulunduğu kentin çevresindeki akarsular, kıyılar, tepe, dağ, orman gibi özellikler özel gezilerle incelenip tanıtılmalıdır. Coğrafyanın bütün ders araçları hemen hemen tamamıyla körlerin durumuna uydurulmuştur. Hatta kör okullarında kullanılan kabartma harita ve mücessem küreler düzgülü okullardaki iki boyutlu haritalardan bazı yönlerce daha yararlıdır. Yalnız bu haritalarda fazla ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Çünkü dokunma duyusu için şaşkınlık kaynağı olabilir. Bu yüzden idari, siyasi ve tabii arıza haritalarının ayrı ayrı olması gerekir. Bu haritalar yoluyla sağlanabilen bilgileri karton, tel, kil ve plastelinle destekleyip pekiştirmek de gereklidir. Bu konunun öğretiminde kum havuzu da yararlı bir araç olarak kullanılır. İlk ve ortaokul aşamalarında bu bilgileri iyi örgütlenmiş üniteler halinde işlemek körler için de çok yararlı olur. Böylece konular ve olaylar arasında ilişki ve bütünlük, sebep-sonuç bağlarını kavrayabilmek için uygun bir fırsat sağlanmış olur. Yalnız bu ünite ve projelerin işlenişinde kör öğrencilerin güçlerinin sınırı göz önünde bulundurularak güçlerinin üstünde sorumluluk yüklenmemelidir. Beden eğitimi. Kör okullarının özel zorluklar gösteren öğretim alanlarından birisi de beden eğitimi ve spor etkinlikleridir. Körlük hareket özgürlüğünü iyice kısıtladığı için bu yüzden bir hareket çekingenliği yaratır ve çoğunlukla hareketsiz kalmaya temayül gösterirler. Bunun doğurabileceği çeşitli zararlar vardır. Bu arada alınan besinlerin yakılması, dışkılama, kan dolaşımı sorunlarına işaret edilebilir. Bunlardan başka körlük tiklerinin de öncelikle beden hareketsizliğinin yarattığı bir sorun olduğuna daha önce de değinmiştik. Öte yandan kasların gereği gibi gelişmemesi, omuzların düşük ve sırtın kamburlaşma eğilimi göstermesi, lordoz ve sifoz gibi duruş ve bel kemiği bozukluklarına da değinmek gerekir. Bunlar körlerin görünüş yönünden hoş olmayan bir durum yaratacağı meydandadır. Bundan başka körlerde görülen hareket çekingenliğinin ortadan kaldırılarak bedence bağımsız ve özgür duruma gelmelerinde de beden eğitimi yararlı olur. Ruhsal yönden benlik anlayışımızın temeli beden durumumuz hakkındaki algı ve tasarımımızdır. Beden sağlığı ve gücü benlik duygularını güzelleştirir, nefse güveni artırır. Aşağılık karmaşalarının birçok hallerde beden sakatlık ve yetersizliklerinden ileri geldiğine daha önce de değinmiştik. Bütün bunlar eski Yunanlıların ruhla beden arasındaki birliğe önem vermekte ve ruhsal eğitimin beden eğitimiyle bir arada gitmesi gerektiği kanısında ne kadar haklı olduklarını gösterir. Kör okullarında beden eğitiminin önemi ve faydası ancak 20. yüzyıl içinde gereği gibi anlaşılmaya başlanmıştır. İlk kez Viyana Körler Enstitüsü'nde Müdür Mel ve öğretmenlerden Giegel, İsveç jimnastiğini okullarına sokmuşlardı. Daha sonraları müdür olan Giegel, kör çocukların en önemli organlarından biri olan eli güçlendirip eğitmek için el jimnastiğini geliştirmiştir. Fakat gerek İsveç jimnastiği ve gerekse duyu organlarını kendi içlerinde eğitme çabalarının, bir bütünlük olan insan bedeninin eğitim ve gelişimi açısından yararının çok kısıtlı olduğunun anlaşılmasından sonra oyun ve spor yoluyla eğitim önem kazanmaya başlamıştır. Bu tür bir eğitimin kör okullarına uygulanmasında bazı özel zorluklarla karşılaşılması doğaldır. İsveç jimnastiğinin birçok hareketlerinde kör öğrenciler kolayca çevre oryantasyonunu yitirerek başları dönmektedir. Sıçramalı ve öteki bazı hareketleri hiç yapamamaktadırlar. Bununla beraber hareketlerden büyük bir kısmını yapabilmekte zorluk çekmemektedirler. Oyun ve spor tür etkinliklerde ise daha büyük güçlükler söz konusudur. Özellikle top ve öteki araçlarla oynanan takım oyunlarının körlere uygulanamayışı bu açıdan önemli bir eksikliktir. Bu tür çalışmalar sırasında kazanılacak takım halinde çalışma, küme bağlılığı ve benzeri gibi içsel yararlardan uzak kalmaktadırlar. Bu sonuçların başka tür etkinliklerle elde edilmesinin yolları aranmalıdır. Bireysel ve yarışmalı bazı sporlarla birkaç takım oyununun körlere uydurulması sağlanmıştır. Koşma ve atlama gibi atletik etkinliklere yönelmeleri sağlanmıştır. Koşu pisti üzerindeki bireysel yarışma çizgilerinin üzerine çekilen tellere ilişik ve onlar üzerinde hızla kayabilen tutamak noktaları yoluyla aralarında koşular düzenlenebilmektedir. Tek adım, üç adım atlamalarında zorluk çekmemektedirler. Bunlardan başka cirit, disk, gülle atma, yüzme, patinaj, görenlerle birlikte kızak kaymak, halat çekmek, güreş gibi birey ve küme halinde yapılan birçok sporlardan körler de doygunluk sağlamaktadır. Başka birçok birey ve takım oyunlarını biraz değiştirerek körlere uydurmak mümkündür. İçinde çıngırak bulunan ve ses çıkaran toplarla da birçok oyunlar oynayabilmektedirler. Yalnız yeri gelmişken bir noktayı işaret etmek zorundayız. Görenlere öz olan bu jimnastik, oyun ve sporların körlerin beden gelişimi ve eğitimi için ne kadar yararlı olabildiğini iyice araştırmak gerekmektedir. Bu konuda biraz yazıda olduğu gibi görenlere öz yöntem ve araçların fazla değerlendirme ihtiyaç duyulmadan görenlerle körlerin eğitimi arasında bir benzerlik yaratmak için atılmış adımlara benzemektedir. Körlük ve özellikle doğal körlüğün beden gelişimi ve fizyolojisi üzerinde özel bazı etkileri olması beklenebilir. Gözlere çıkarılan kobaylar üzerindeki deneyler, bunların bir süre sonra tüylerinin dökülüp derilerinin kırışmaya başladığını, iştahlarının azaldığını ve eski kas sinir koordinasyonunun zayıflayıp bozulduğunu göstermiştir. Daha karmaşık olan öteki fizyolojik süreçlerde de değişmelerin söz konusu olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu durum karşısında gerek bakım ve beslenme konusunda ve gerekse beden eğitiminde kör çocuklara sadece ve dar bir sınır içinde görenlere öz etkinlikleri sunmanın yeterli sonuç verip vermeyeceği iyice araştırılıp değerlendirilmelidir. Bu nedenle körlerin beden ve fizyolojik durumlarını tıp bilimi yardımıyla iyice inceledikten sonra kör bebek ve çocuklar için yeterli beslenme yoluyla düzeltici bir beden eğitimi programının geliştirilmesi zorunluluğu vardır. Kısacası körler için beden eğitiminde bugün yapılanların ihtiyacı karşılayabilme yönünden iyice değerlendirilmesi gerekir. Müzik öğretimi. Müzik öğretiminin birçok kör okullarında yeri ve önemi abartılmıştır. Bunu iki nedene bağlayabiliriz. A. Bütün körlerin işitme güçlerinin ve duyarlılığının görenlerden daha elverişli olduğu varsayımıdır. Bu yüzden onlarda müzik yeteneğinin ortakçıl olduğu inancı var. Böylece müzik mesleki bir olanak olarak iyice yararlanılması gereken bir öğretim alanı sayılmıştır. B. İkinci nedense okul orkestra ve korolarıyla gösteri yapmanın olumlu etkilerinden yararlanmak istenmiştir. Müzik yeteneği ya da işitme duyarlılığı açısından körlerin görenler karşısında bir farklılık ve üstünlük göstermediklerine daha önce değinilmişti. Hatta körler arasında işitme duyusu yetersizliklerinin görenlerden daha yaygın olması ihtimali de düşünülebilir. Bu yüzden körlerin önemli bir kısmını müzikçi yapabilme düşüncesi gerçeklere aykırı bir tutum olur. müzik yeteneği açısından olağan dışı seçkinlik gösteren birkaç kör öğrenci için bu alan bir meslek olanağı diye düşünülebilir. Kulak eğitimi, duygu ve estetik etkenlikler açısından bu okulların programlarında müziğin özel bir önemi olabilir. Yalnız bu gereği abartarak okul programı ve etkinliklerinde bu öğretim dalına gereğinden fazla zaman ayırmak doğru değildir. Ana sınıflarında yalın ve kesin ritimli çocuk şarkıları ve dansları öğretilebilir. Piyano ya da başka bir araçla çalınan parçalara tempo tutup ayak uydurmak, çeşitli müzik araçları ve başka varlıkların seslerinden tanınması gibi oyunlar oynatılabilir. Gramofon, diktofon ya da öğretmenin çalacağı araçlarla onlara ilginç gelecek masallı melodiler dinletilebilir. Ana sınıfında piyano ya da oyuncak müzik araçları bulundurmak ve onların oynamalarına fırsat vermek ilgilerini güçlendirebilir. İlkokulda öğrencilerin müzik araçlarıyla kendilerini denemeleri, ilgi ve yetenekleri güçlü görülenlere bu yönde öğretim yapılmalıdır. Yetenekli kör öğrencilerin her tür müzik aracını başarıyla kullanabilmeye güçlü olduğunu gösteren çok örnekler var. Sesleri elverişli olan öğrenciler için de bu yeterliğin geliştirilmesi yolu aranır. Fakat büyük çoğunluğu müzik öğretimi olarak en fazla okul şarkıları, nota okumak, koro çalışmaları gibi olanaklardan yararlanabilir. Olanakların sınırını zorlamadan araç öğrenebilenlerle küçük okul orkestraları kurulabilir. Böylece müzikten başka takım ruhu, birlikte çalışma ve başarma yaşantıları elde edebilme olanağını da bulurlar. Şu önemli hususa da değinmek gerekir. Müzikte üstün yetenek gösteren kör öğrencilere okullarının çevre ve olanakları sınırı içinde gelişme sağlanmalıdır. Yalnız bu körler okulunu neredeyse bir tür konservatuvar durumuna getirmeyi gerektirmez. Bu öğrenciler genel eğitimlerinin yanı başında boş zamanlarını bu ek öğretime verebilir. Daha ileri araç becerisi ya da müziğin kompozisyon ve benzeri yeterlikleri için bunların genel eğitimden sonra konservatuvardan yararlanmaları yoluna gidilebilir. Breil alfabesinin müzik notaları ve işaretlerini göstermek için de kullanıldığına değinmiştik. Yalnız araç öğrenen kör öğrencilerin önce kabartma notadan parçayı ezberlemesi, sonra araca uygulaması gerekmektedir. Piyano öğretiminde ise sağ el notaları sol elle okunarak, sol ise sağ okunarak araçta denenir. En iyisi parçayı önce ezberleyip sonra araca uygulamaktır. Piyano ve benzeri araçların çalınmasının öğretiminde kör öğrencilerin görmeden tuşların yerini nasıl kestirebileceği düşünülebilir. Bu piyanonun tam ortasından başlayarak sağa ve sola düşen tuşları hareket noktası olarak öğretmekle sağlanır. Bu hareket noktasından öteki tuşlara geçilir. Gereken tekrarlardan sonra körler kinestetik bellekleriyle gerekli tuşların yerini kestirebilmektedir. Aynı durum olağan yazı makinesinin kullanılmasında da görülür. Esasen gören piyanistler de tuş yeri bulmakta gözleri yerine kinestetik duyularına dayanırlar. Bu münasebetle önemli bir noktaya da değinmeliyiz. Genel eğitim kurumunu bitiren ve müziğe karşı üstün yeteneğini burada bir dereceye kadar değiştiren kör öğrencilerin meslek öğrenimi için konservatuvara gitmesi gerekeceğine değinmiştik. Bu ve benzeri kurumların özel yönetmeliklerine koydukları bazı sağlık koşulları kör öğrenciler için büyük zorluk çıkarmaktadır. Bu engellerin giderilmesi gerekir. Kör öğrenci temel müzik bilgi ve becerilerini edinmiş olarak buraya gelecekleri için konservatuvar öğretmenlerinin onların özel eğitimleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekli değildir. Yalnız ihtiyaçları olabilecek kabartma notaların yazılması ya da basılmış olarak dış memleketlerden getirtilmesi konusunda bakanlık ya da ilgili bir kurumun yardımcı olması yeter. Okul öğreniminde gerilik. Standartlaşmış bilgi testlerinin geliştirildiği ABD gibi memleketlerde her türlü okul konularında ortalama sınıf başarı standartları belirlenmiş bulunmaktadır. Yani ortalama ikinci, üçüncü ya da başka bir sınıfta bulunan bir öğrencinin o sınıflarda aritmetik, tarih, yazı ve benzeri bilgi ve beceri konularında nasıl bir başarı düzeyi göstermesi beklenebileceği belirlenmiştir. Bu tür bilgi testleri kabartmaya da geçirilerek kör öğrencilere uygulanıp görenlere öz normlarla başarı durumları kıyaslanmıştır. Dr. Hayes ve öteki araştırıcıların incelemelerine göre, kör öğrenciler özellikle yukarı sınıflarda, yaştaşları olan görenlere kıyasla 2-2,5 yıl kadar bir gerilik göstermektedir. Başka bir deyişle ortalama kör öğrenciler, gören emsallerine göre edinmeleri gereken bilgi ve becerileri ancak 2-2,5 yıllık bir gecikmeyle elde edebilmektedir. Tabii bu gerilik konu ve beceri çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Araştırıcılar bunun nedenlerini şöyle sıralamaktadır. 1. Özellikle doğal körler okula bilgi, beceri ve yaşantı açılarından görenlere kıyasla hayli kısıtlı bir durumda gelmektedir. Görenlerin okul dışında edindikleri birçok şeyi bunlara okulda kazandırmak gerekmektedir. Özellikle bu grup için 2 yıllık bir anaokul öğretimi yararlı ve zorunlu sayılabilir. 2. Sınıflarındaki öğrenci sayısı 15 çevresinde olduğu halde öğretimde bireyler için çok daha fazla zaman ayrılması gerekmektedir. 3. Dokunma yoluyla öğrenme göze göre çok daha fazla vakit almaktadır. İncelenip yoklanması gereken ders araçları, canlı ve cansız varlıkların her öğrenci tarafından yeteri kadar yoklanabilmesi vakit alıcıdır. 4. Kabartma yazıyla hazırlanan ders kitapları yoluyla gözle okumaya kıyasla çok daha ağır gerçekleşmektedir. Konuşan kitap ve diktafon ceridinden sınıf içi öğretimde ne dereceye kadar yararlanılabileceği konusunda yeteri kadar araştırma ve deney yapılmamıştır. 5. Genellikle kör çocuklar okula geç başlatılmaktadır. Bizde olduğu gibi okul öğrenci kadrolarının çok kısıtlı oluşu ve anaokul öğretiminin örgütlenmemiş olması öğrencilerin birkaç yıl sıra bekleyerek gecikmelerini daha da artırmaktadır. Bu arada başka bir noktaya tekrar değinmek yararlı olabilir. Kör öğrencilere dolaysız yaşantı kazandırmanın geciktirici ve yorucu etkilerinden kurtulabilmek için bu okullardaki öğretmenlerin çoğu zaman öğretimi öncelikle söze döktükleri ve takrir yöntemini benimsedikleri görülmüştür. Bu yöntemin özellikle genel eğitimin bu aşamasında etkisiz ve ilgi köreltici olduğunu tekrarlamaya ihtiyaç yoktur. Kör öğrenciler üzerinde bu konuda yapılan araştırmalar eğitimlerinde düşülen yanılgıyı ortaya koymaktadır. Aşağıdaki kısımda bu sözcülük ve etkileri konusunu etraflı olarak ele alacağız. Sözcülük ve etkileri. Öğretimde sözcülük öğrencilere dolaysız kişisel yaşantıları olmayan konuları söz kavramlarıyla aktarmak demektir. Sözcükler yaşantı, duygu, düşüncelerimizi belirtmek için kullandığımız ses simgeleridir. Çocuğun ana dilini öğreniminde en önemli adım bazı nesne, varlık ve davranışların bu ses simgeleriyle belirtildiğini kavrar duruma gelmesidir. Bu ilişki çeşitli tekrarlar sonunda ses simgeleriyle belirttikleri varlık arasındaki ilişki kavrandığı zaman gerçekleşir. Örneğin, anne çocuğunu beslemeye giriştiği her seferinde mama şişesini hazırlarken ve verirken mama sesini tekrarlar. Yeterli olgunluk aşamasına erişen çocuk bir süre sonra bu ses simgesiyle ağzına verilen mama şişesini çağrışabilecek duruma gelir. Başka bir deyişle, şişe tasarımı ile ses tasarımı koşullanarak birbirine bağlanır. Bunun sonucu olarak mama sesi, mama şişesi yerine geçen şartlı uyaran durumuna girer. Sağırlara sesli konuşma öğretimi de bu esaslardan yararlanmakla yapılır. Bu örneklerle belirtmek istenilen, dolaysız ve duysal yaşantılarla anlam yükü gereği gibi gelişmemiş olan söz simgelerinin kullanan için bir anlam taşımayacağıdır. Düşünme sürecinin insanda gittikçe artan bir ölçüde söz simgelerine ve bunların anlam yüküne dayanır duruma geldiği hatırlanacak olursa bu konunun önemi daha iyi anlaşılır. Bu yüzden öncelikle çocukluk yıllarında dolaysız ve zengin duysal yaşantılar sağlamadan sadece dil kavramlarıyla bilgi aktarmaya çalışmanın yararsızlığı ya da yetersizliği daha iyi anlaşılır. Kör öğrencilere bu yöntemle öğretim yapmanın gereklerinden ve zorluklarından daha önce de söz etmiştik. Bu zorluğun temel kaynağı öğretmenin tutumudur. Gören öğretmenin, görmeyen öğrencilerine dış dünya ve olayları üzerinde en anlamlı yöntemle yaşantı kazandırması gerektiğini kesin olarak anlaması ve bu konuda çaba göstermekten kaçınmaması gerekir. Gören kişi, dış dünyadan izlenim toplamakta gözün ne kadar hakim bir rol oynadığını kestiremez. Ayrıca, onun bir bakışla başarabildiğinin bir kısmını olsun öteki duyularla sağlamaktaki güçlükleri de tam kavramayabilir. Bunun sonucu olarak gören öğretmenin olay ve nesnelerin kendisi için anlamlı ve önemli olan görsel yönleri üzerinde öncelikle durarak dokunma, koklama ve kulağa hitap eden yanların ikinci plana itmesi ya da üstünde durmak istememesi mümkündür. Aksini gerçekleştirebilmek, yani öğretilmek isteneni kör çocuğun duyu organları için anlamlı olabilecek biçimde ona sunabilmek için, gören öğretmenin kör öğrencilerin ruhsal özelliklerini bir an bile unutmaması ve bu amacı gözden kaçırmaması gerekir. Bu ise öğretmen üstün meslek niteliklerinin bulunmasını gerektirir. BAD kör okullarında yapılan bazı inceleme ve araştırmalar buralarda sözcülüğün hayli yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Avrupa memleketleri körler okullarında da durum bundan daha elverişli değildir. Bu konuyu aydınlatmak için yapılan incelemelerden birkaçına değinmek yararlı olabilir. 1935 Kasfurt tarafından yapılan bir incelemede 26 sanadan doğma bir o kadarı da avantajlı kör olan iki denek kümesine arta kalan duyuları ile yaşantı sağlama olanakları da bulunan 40 kelimelik birer liste sunulmuştur. Deneklerden her uyaran sözcüğü karşısında hatırların ilk gelen tepkiyi yazmaları söylenmiştir. Listede yıldız, portakal, biber, gül, kar gibi sözcükler bulunuyordu. Bu listeyi her iki kümenin yaptığı tepkilerden ortalama %54'ünün görsel olduğu tespit edilmiştir. Bu ortalamadan doğal körler %48.2'sini, avantajlı körler ise 61'ini yapmışlardır. Ayrıca bu tepkilerden %3'ü işitme, %7'si ise tat ve koklama duyusuna dayanan tepkiler olmuştur. Dokunma duyusuna dayananlar ise 33 kadardı. Tepkilerden geriye kalanları ise güzel, kıymetli, pahalı gibi soyut tepkiler olmuştur. Deneklerden görsel tepkileri en az yapan %12.5 bu tür tepkiler meydana getirmiştir. En fazla görsel tepki yapanın oranı ise %95 olduğu anlaşılmıştır. Listedeki uyaran sözcüklerinden çoğunun gözden başka duyularla algılanacak duyum boyutları da vardı. Örneğin portakalın dokunma, tat ve koku ile ilgili etkileri yerine sadece rengi üzerinde durulması, doğal kör öğrencinin eğitiminin gerçekçilikten uzak bir yöntemle sürdürüldüğü anlamını taşır. Bundan başka kör çocukların kullandıkları bu tür kavramların çokluk yerinde kullanılmadığı görülmüştür. Halbuki onların sağlam kalan duyuları ile dış dünyadan yaşantı ve izlenim toplayabilmeleri sağlansaydı, anlıksal gelişimlerine daha gerçekçi bir katkı yapılırdı. Öğretimde söz simgelerinden yararlanmak zorunluluğu vardır. Düzgülü okullarda da bir dereceye kadar sözcülüğe kaçılmaktadır. Özellikle dolaysız yaşantı sağlama olanakları çok sınırlı olan tarih gibi konular büyük ölçüde sözlü simgelere dayanmak zorundadır. Aynı zorunluluk körlerin eğitimi için de söz konusudur. Fakat bugünkü durum zorunlu olan sınırın hayli ötesine taşmaktadır. Bu konu üzerinde duranların da belirttiği gibi Bayan Helen Keller'ın yazıları sözcülüğün tipik bir örneği sayılabilir. Aşağıdaki satırlar onun yazdığı bir mektuptan alınmıştır. Cornwall'ın balıkçı köyleri kıyıdan ya da tepeden bakıldıkları zaman çok renkli yerlerdir. Kayıkların bazıları iskelelerine dönerken ötekiler limanda yelken açmış dolaşıyorlar. Bana anlatılan manzaraların en harikuladelerinden birisi, gecenin karanlığında ışıkları sularda ışıldayan kayıkların gidip gelişleridir. Manzara çok durgun, kıyıya en hafif bir ses bile ulaşmıyor. Çünkü önce de söylediğim gibi balıkçılar sessiz insanlar. Öğretmen Polly bana içi kıvançla dolduran şeyler anlatıyor. Ay ışığı gümüş bir sapanla toprağa sürüyormuşçasına, sular üzerinde titrek izler bırakarak yükselirken, duygularım ancak derin bir iç çekişiyle duyduğum kıvancı belirtebiliyordum. İngiltere'de tatil günleri, Helen Keller. Kendi duyularıyla değil, ancak görenlerin anlattıkları ve kendileri için anlamı olmayan sözcüklerle dünyalarını tanımaya ve anlatmaya alıştırmış körlerin eğitimindeki gerçekçilikten uzak örneklerin ilk öğrencinin kar üzerinde yazdıkları kompozisyon ödevlerinde görmek mümkündür. Kar, körler için görenlerden anlamı çok farklı olması gereken bir görüntüdür. Kör için ıslak, üşütücü, yolunu şaşırtıcı, kısacası rahatsız eden bir doğa olayıdır. Körler, karın gökten kelebekler gibi titreşerek uçuşunu, doğanın beyaz bir mantoya bürünmesi gibi yaşantıları kavrayabilecek durumda değildir. Buna rağmen kar konusunda kör bir öğrenci neler yazıyor? Kar berrak, serin bir elmas parçası gibidir. Kalabalık sürüler halinde bulutlardan dökülürler. Biliyor musunuz, üstüne güneş doğunca kar tıpkı elmasa benzer. Bir şeyin düştüğünü gördüm. Çok ufak bir şeydi. Gökten düşen ufak bir kar parçası. Saf, beyaz bir kelebekti bu. Dorothy Dean Sheldon, Tabiat Dünyasında Kör Çocuk. American Foundation for the Blind, 1929, şiir olarak yazılmıştır. Yukarıda belirtilen örnekleri aşağıda dilimize çevrilen satırlarla karşılaştıracak olursak, sağır kör olan başka bir kız için görenlerin gözle edindikleri kavramlar ve duyguların etkisi altında kalmadan geriye kalan duyu organları ile doğaya erişip güzellik ve tehlikelerini kavrayabildiğini açıkça görürüz.